Ayrım 32. Dostlar. Dostluk, bir sıcacık merhaba, bir işten geçmiş olsun dileği, cezaevine yollanan bir sevgili mektubu ve oğlunun bileklerindeki kelepçeye bakan bir annenin yaşlı gözleridir. Sıcacık, işten bir duygudur dostluk. Dostlar vardır, size bir küçücük merhabayı çok görmüşlerdir. Korkmuşlardır, korkutulmuşlardır. Duygularının karşısına korkuların duvarları, yasakların tel örgüleri çekilmiştir. Dostlar vardır, duygu pınarlarını şelale gibi boşaltmışlardır yüreğinize. Adlarını duymamış, yüzlerini de görmemişsinizdir önceden. Merhaba abi, geçmiş olsun abi, demişlerdir sizi görünce. Vatan göreviniz bir ceza olarak uygulanmıştır size. Bir er elbisesiyle katılmışsınızdır halk çocuklarının arasına. Elinizi hiçbir işe sürdürmek istememişlerdir. Yatağınızı yaptırmamışlardır. Üçer beşer koşup çarşafınızı, yorganınızı düzeltmişlerdir. Biz biliyoruz. Neyi? Her şeyi. Biz sizleri biliyoruz abi, demişlerdir. Anadolu'nun mert yiğit insanlarıdır bunlar. Bir fabrika işçisi ağ tarlasında ırgattırlar. Evet, her şeyi, ama her şeyi topraktan öğrenmişlerdir. Bayburtlu zihni gibi ağlamayı, Hoca Nasreddin gibi gülmeyi öğrenmişlerdir kendiliklerinden. Saygıyla güçlenen sıcacık bir işten duygudur dostluk. Dostlar vardır, güzel günlerde arkadaştırlar. Birlikte sevinmiş, birlikte eğlenmişsinizdir. İçki kadehleri kaldırmışsınızdır. Şen kahkahalarla özgürlüğünüze cezaevi kilitleri takılınca unutmuşlardır sizi. Unutmak istemişlerdir hep. Adınız geçince hemen konuyu değiştirmişlerdir. O da biraz aşırı. Konuyu bir gün yine karşılaştığınızda, ne kadar üzüldüm bilemezsin, hep aklım sendeydi, demişlerdir. Tam mektup yazıyordum ki tahliye oldun, bize de bekleriz, gibi sahte gülücüklerle teselli ettiklerini sanmışlardır sizi. Arkalarından baka kalmışsınızdır, üzülerek bakmışsınızdır. Dostlar vardır, avukatınızdır. Dostlar vardır, öğrencinizdir. Dostlar vardır, okuyucunuzdur. Dostlar vardır, ağabeyiniz, ablanızdır. Dostlar vardır, okul arkadaşınızdır. Sıcacık ve içten bir duygudur dostluk, alınıp satılmayan. Sevgililer vardır, umutlarını yitirmemişlerdir hiç. Hep çıkacağınız günleri beklemişlerdir. Mektuplar yazmışlardır durmadan. Sıcacık duygularla, taptaze umutlarla, yepyeni özlemlerle doldurmuşlardır mektuplarını. Bekliyorum, çıkacaksın. Avukatla görüştüm. 2-3 aya kalmaz çıkar diyor. Beni hiç merak etme. Mektuplar gelmiştir ard arda. Özlemler, sevgiler birikmiştir satırlar dolusu. Çıkacaksın. Bekleyeceğim. Çıkacaksın. Çıkacaksın. Acılardan süzülmüş, sıcacık ve içten bir duygudur dostluk. Bir sevgidir, bir tutkudur, bir özlemdir hiç eskimeyen. Anneler vardır. Bir gece eve basılıp silahlı adamlarla götürülmüştür oğlu. Sonra 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl hapsi istenmiştir çocuğunun. İçi ezilmiştir. Anlamamıştır bir türlü. Sonra bir cezaevi hücresinde görüştürmüşlerdir oğluyla 5-10 dakika. Oğlum, sağlığın nasıl? Yemek getirmek de yasak. Sevdiğin köftelerden yapmıştım. Bir de irmik helvası. Sağ ol, bir şeyler yiyoruz işte, merak etme sen. Çok korktum. Dün radyoda 20 yıl hapsin istendi. Ajan söylüyordu. Geçer bunlar anne, çıkarız bir gün buradan da. Yurtsever olmak suç değil. Namuslu insan olmaya çalıştık. Suçumuz bu şimdilik. Sevecenliklerle sarılmış bir sıcacık bir içten duygudur dostluk. Ve sıcacık bir merhaba, bir içten geçmiş olsun dileği, cezaevine yollanan bir sevgili mektubu ve oğlunun bileklerindeki kelepçeye bakan bir annenin yaşlı gözleridir dostluk. Yeni ortam 15 Mayıs 1974. Hiç. Bazı günler birdenbire acı kaplar içinizi. Yüzünüz gülmez hiç. Bir şey mi oldu diye sorarlar çevrenizden. Hiç dersiniz. Canım sıkılıyor nedense. Gerçekten de bilmezsiniz nedenini. Kuşkuların girdabı döner içinizde. Hüzünlerin en alaturkası çalar kapınızı. Geçmişte bir küçücük olaya takılır aklınız. Bir eksikliğin çaresizliğini duyarsınız içinizde. Ne kadar korktum gelmeyeceksin diye. Neden gelmeyeyim? Ne bileyim ben? Korktum işte. Geçmiş günlerin küçük mutluluklarına kayar gider düşünceleriniz. Arkadaş ıslıklarının uğultuları, okul kapılarında bekleyişler, gizli buluşmalar ve bir papatya falının umutları. Seviyor, sevmiyor. Seviyor, sevmiyor. Neden geç kaldım bu kadar? Koşarak geldim, bak hala nefes nefeseyim. Gelmeyeceksin sandım da. Bir atlı karıncadır geçmiş günler. gelir geçer gözlerinizden. Bir küçücük çocuksunuz. Babanızın elinden tutmuş, meclis parkına gitmişsinizdir. Yolda marşlarla yürüyen askerleri görmüşsünüzdür. Siz de küçücük ayaklarınızla rap rap yürümüşsünüzdür uzak kaldırımlardan. Büyüyünce ben de subay olacağım, dersiniz babanıza. Büyü de öyle. Hiç nedeni yokken hüzün kaplar içinizi. Kolunuzu kanadınızı kırmışlardır sanki. Ne bir şarkı ısıtır içinizi, ne de bir kadeh içki. Anılarımızın dönme dolabı döner hep. Eylemine uyan, yasanın, maddesinin, fıkrasına, göre, mahkumiyetine, tutuklulukta geçen sürenin mahsubuna, ilinde emniyet gözetimi altında tutulmasına, temyiz yolu açık olmak üzere ve okuduğunuz hukuk, öğrendiğiniz hukuk, öğrettiğiniz hukuk gelir aklınıza. Birkaç hukuk bilgisinin yosunlaşmış düşünceleri. Duld der ki, Ceyiz der ki, Laski diyor ki, sonra siyah ciltli bir kitaptan büyüyüp büyüyüp gözlerinize çarpan bir satır. İnsan insanın kurdudur. İnsan insanın kurdudur. İnsan insanın. İnsan insanın. İnsan. Ve sonra hiç aklınızda yokken bir Alaturka hüzün saplanır yüreğinize. İnsan unutulur sanır. Unutulmaz. Unutulmaz. Çevrenizden sorarlar. Bir şeye mi canın sıkılıyor? Hiç, dersiniz sessizce. Ne olacak ki? Bir cezaevi arabasında bileklerinizde kelepçe, en yakın arkadaşınızla karşılaşırsınız. Unutursunuz birdenbire acılarınızı. Merhaba. Yasak hemşerim, konuşmak yok. Baka kalırsınız arkadaşınızın kelepçelerine, saçları kesik başına, hafifçe uzamış sakalına. Bütün kelepçeleri kırmak istersiniz, kıramazsınız. Bütün yasakları kaldırmak istersiniz, kaldıramazsınız. Sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde tahakkümüne, tahakkümüne, tahakkümüne, sonra da titrek sesle, çok mu üzdüm seni, bilemezdim bu kadar kırılacağını, dersiniz sevgilinize. Yine papatya falları açılır kapanır önünüzde. Seviyor, sevmiyor, seviyor, sevmiyor. Cümleleri karışır birbirine. Neyin tahakkümü, neyin sevgisi? Bazı günler bilmedik acılarla sarsılırsınız, hüzün kaplar içinizi. Bir şey mi oldu, derler yanınızdakiler. Hiç, dersiniz. Hiç, hiç, hiç. Canım sıkılıyor sadece. Yeni ortam, 19 Haziran 1974. Mamak Cezaevi. Mamak Cezaevi, Ankara'da Hüseyin Gazi eteklerine kurulmuş 10-15 yıl önce. Gerçek adı 28. Tümen Ceza ve Tutuk Evi. Cezaevi tek kat üzerine yapılmış. Dışarıdan görünüşü çok sevimli. Cezaevinin önünde ikiye ayrılmış bir bahçe bulunuyor. Bahçenin içinde voleybol sahası, bir küçük havuz, bir de çardak var. Çardağın yanında bir de güvercin kulübesi. Siyasal tutuklularla beyaz güvercinler aynı bahçede birbirlerine bakıyor. El çırpınca güvercinler kaçıyor. Bazen de takla atıyorlar kanat çırparak. Cezaevi 9 tutuklu koğuşundan oluşuyor. Bu koğuşlardan ikisi ikişer kişilik hücreler için ayrılmış. Bunlar arka hücre ve ön hücre olarak adlandırılıyor. Bir koğuş bahçeye bakıyor. Buna dış B deniliyor. Bu koğuşun önünde yeşil mazılar ve bir de küçük şeftali ağacı var. İç koğuşlardan dördü bir karanlık koridora sıralanmış. Bunların pencereleri cezaevi avlusuna bakıyor. Bu koğuşlardan sadece bir tanesinde 100 numara var. 100 numaraya gidebilmek için bulunduğun koğuşun kapısı açılır ve yeniden kilitlenir. 100 numaradan çıkınca kapılar yeniden açılır ve yeniden kilitlenir. Gece 100 numaraya gidecekseniz önce gardiyanı uyandırmanız gerekir. Gardiyan uyanırsa gelir kapıyı açar. Uyanmazsa 100 numaraya gidemezsiniz. Öteki iki koğuş cezaevinin arka tarafındadır. Pencereler tavana yakındır. Rutubetlidir bu koğuşlar. Üstelik de havasızdır. Buralarda birkaç ay yatanların beti benzi solar. Bu yüzden dış B koğuşuna aktarılmayı yarı tahliye sayar tutuklular. Sevinirler dış koğuşa geçince. Bir de cezaevinin arka bölümünde tecrit hücreleri var. Bunlardan biri 2, diğeri 4 kişilik. Bu hücrelere getirilenler sabah akşam dövülür. 100 numaraya gitme hakkı günde 3 kez olarak sınırlanır. Erat mutfağı bu hücrelerin bitişiğindedir. Dayak yanında günde 3 öğünde küfür yersiniz burada. Gelen geçen küfreder. Ananıza, avradınıza küfür edilir durmadan. Cezaevinin 4 köşesinde nöbetçi kuleleri bulunur. Bu kulelerin küçük balkonlarında birer stenli nöbetçi dolaşır. Kulelerin alt katında da iri yarı kurt köpekleri beslenir. Geceleri kesik kesik havlar bunlar. Ulurlar bir de. Bahçeye çıktığınızda cezaevini çeviren tankları ve tutuklulara çevrilmiş topları görürsünüz. Askeri araçlar üzerinde eli tetikte bekler nöbetçiler. Bir gün nöbetçi yerin eli tetiğe fazlaca sıkmış olacak ki bahçede dolaşırken top ateşiyle karşılaştık. Allah'tan kimseye rastlamadı top mermileri. Kazayı ucuz atlattık hep birlikte. Cezaevi içinde askeri disiplin sağlanmıştır. Karavanaları tutuklular taşır. Koğuştan mutfağa gider ve karavanayı taşırsınız. Eğer nöbetçi yerin hoşuna gitmemişseniz yolda sövgü yağmuruna uğrarsınız en hafifinden. Yürü lan, önüne baksana, patlatırım ha. Kaç kez Profesör Mümtaz Soysal'la, Uğur Alaca Kaptan'la, Emin Galip Sandalcı'yla, Muzaffer Erdos'la, Mükerrem Erdoğan'la, Sedat Özkol'la gidip gelmişizdir böyle. Günde 4 kez yoklama vardır. Sabah, öğle, akşamüstü ve gece yoklamaları. Nöbetçi kurulu gelir, gardiyan çavuşu komutunu verir. Rahat, hazır ol, rahat, hazır ol. Sonra başlar yoklama. Tutukluların adları birer birer okunur ve sesler yankılanır. Burada, burada, burada. Bazı günler kapıya yeşil renkli bir pikap gelir. İçinden bir şişman tankçı yüzbaşı ile 2-3 iri yarı sivil iner. Bir süre sonra gözüne siyah bant bağlanmış bir sanık alınıp götürülür. Bir gün, 2 gün sonra da götürülen bu sanık külçe gibi atılır cezaevi ranzalarına. İşkence yapılmıştır sanığa. Ve bu sanıkları işkencecilere teslim etmiştir cezaevi yöneticileri. Radyolarda başbakanların işkence yoktur dediği günlerdi bunlar. Ziyaret çarşamba günleridir. Dar görüşme yerlerinde 10'ar dakikadır hakkınız. Annenizle, babanızla, kardeşinizle, karınızla sesinizi birbirinize duyurmak için bağırırsınız. İyiyim, merak etmeyin. Ya siz? Bu görüşme yerlerinin baştan 2'si avukatlarla görüşme için ayrılmıştır. Avukatlık yasasına göre avukatla sanık görüşmesini kimse dinleyemez. Fakat Mamak cezaevinde erinden binbaşısına kadar ancak bir dinleyici kalabalığı ile görüşebilirsiniz avukatınızla. Görüşme beğenilmezse hemen ihtar edilir. Böyle konuşma, doğru otur, yeter gibi uyarılarla karşılaşırsınız. Avukatlar kapılarda bekletilir saatlerce. Şimdi bu cezaevinde açlık grevi sürüyor. Tutuklular cezaevindeki 3 görevlinin değiştirilmesini istiyorlar özellikle. Bunlar binbaşı Ayhan Kutlar, Üsteğmen Burhan Poturna ve tabip yüzbaşı Metin Denli'dir. Üsteğmen Poturna harp okulunu 1965 yılında bitirmiş, sınıfı topçu. Tutuklulara küfretmeye ve onları dövmeye çok meraklı. Cezaevi müdürünün rütbesi albay olmasına rağmen Üsteğmen cezaevinin Ali Kıran başkesenidir. Kendinden yüksek rütbelilerin yanında ellerini pantolonun kemerine sokarak gezmeyi çok sever. Cezaevinde yakın arkadaşı Metin Denli'dir Üsteğmen'in. Tabip yüzbaşı Metin Denli, öğrenciliğinde milliyetçi toplumcu eylemlere katılmış. Odasında zaman zaman Hitler'in kavgam kitabını okur. Mahmuzlu çizmesi, kırbacı ve beylik tabancası ile dolaşır ortalıkta. Doktoru uzaktan gören mareşal tanır. Öylesine çalımlıdır. Binbaşı Ayhan Kutluer, siyah gözlükleriyle koşarak gelir koğuşlara. Her iş ondan sorulur. Gerektiği zaman geri plana çekilir, gerektiğinde de her işe karışır. Cezaevinin kurmayı belki de bu binbaşıdır. Siyah gözlüklerinin arkasında fırıl fırıl dönen gözleri nefret eder sanıklardan. Şimdi bu cezaevinde siyasal tutuklular cezaevi yönetimine karşı açlık grevi sürdürüyorlar. Bundan sonra ne olacak? Ecevit yönetimi buna ne gibi bir çözüm bulacak? İşin edebiyatına girmeden çözüm yolunu önerelim. Ecevit ya bu yöneticilere işten el çektirir ya da siyasal tutukluları sivil cezaevlerine gönderir. Hiç duraksamadan, hiç zaman kaybetmeden başvurulabilecek çözüm yolları bunlardır. Yoksa her gün bir başka olaya gebedir. Bu 3 cezaevi yöneticisi değiştirilemiyorsa, CHP'nin düzeni nasıl değiştireceğini sormak, acaba bir takım insanların hakkı değil mi? Yok, eğer bazı büyüklerimiz bu 3 cezaevi yöneticisinin kalmasını istiyorlarsa, bunlar açıklansın. Bizler de özgür bir ülkenin yurttaşları mı, yoksa ağızlarına kilit vurulmuş kapı kulları mı olduğumuza karar verelim. Mamak cezaevi 12 Mart yöneticilerinden kurtarılmalıdır artık. Ama ne zaman? Ne zaman? Yeni ortam 6 Haziran 1974. Buzlar kırılırken. Soğuk bir kış günü Mamak cezaevinin dar avlusunda 4 adam ellerindeki kazma kürekle buz kırıyor. Hafiften kar çiseliyor. Duvarın ötesinde havada küçük çemberler çizerek ya da savrularak koşuşan kar tanecikleri görülüyor. Kazmalar iniyor buzların üzerine. İnatçı, kas katı buzlar kırılmak bilmiyor bir türlü. Baştaki nöbetçiler sabırsız. Havalandırma saati bitmeden kırılacak buzlar. Emir böyle. Bu dört adamdan ikisi adam öldürme suçundan ölüm cezasına çarptırılmış. Hücrelerde bekler dururlar infazı. Cezaevi avlusunda buz kıran dört kişiden ikisi ise siyasal tutuklu. Biri Ankara Hukuk Fakültesi asistanlarından, diğeri ise Hukuk Fakültesi eski dekanı, ceza hukuku profesörü Uğur Alacakaptan. Alacakaptan elindeki kazmayı bir buz yığınından çekerken birdenbire fenalaştı. Yüzü asıldı, elindeki kazmayı yere bıraktı. Buz kıran üç adam yanına koştular hemen. Profesörün yüzünden ter boşanıyordu. Alacakaptan diz kayması denilen bel hastalığına tutulmuştu buz kırarken. Ani hareket belinde önemli bir arıza bırakmıştı. Cezaevinin ünlü doktoru Metin Denli izinliydi o sırada. Bir yedek astseğmen doktor gelerek muayene etti profesörü. Diyazem verdi bel ağrısı için. Alacakaptan doğrulamıyor, yerinden kalkamıyordu. Günlerce bu acıyla kaldı hücresinde. Avukatları görüşmeye geldiğinde yerinden kalkıp gidemedi görüş yerine kadar. Geceleri ağrıdan uyuyamadı hiç. Bir gün tümen komutanı geldi denetlemeye. Kısa boylu, kırmızı yüzlü, yeşil gözlü bir tümgeneral. Alacakaptanın ıstırabı yüzünden okunuyordu. Sordu tümgeneral Abdullah Kuloğlu. Bu rahatsızlığın daha önce var mıydı? Hayır, burada oldu. Peki nasıl oldu? Yapılmaması gereken ani bir hareket yaptım. Ya. Alacakaptanın rahatsızlığı duyuldu dışarıda. Dostları Cumhurbaşkanı'na kadar ilettiler durumunu. Haftada birkaç gün fizik tedaviye gitti hastaneye sonraları. Eline kelepçe takılarak götürüldü, getirildi günlerce. Bir günde ünlü doktor Metin Denli kızdı Alacakaptan'a. Doktorun karşısında esas duruş göstermemiş erler gibi. Hastalandığında bir daha çıkmadı cezaevi doktoruna. Hakkındaki karar askeri yargıtayca bozulup tahliyesine karar verildiğinde bavulunu sürükleyerek çıkardı cezaevinden. Ağır kaldırması yasaktı. Yardım etmedi hiçbir görevli. Sürüdü bavulu kapıya kadar. Uğur Alacakaptan Ankara Hukuk Fakültesi'nde benim hocamdı. Ceza hukukunu, ceza muhakemeleri hukukunu o okuttu bize. Sonradan doktora kurslarında da derslerini izledim hocamın. Doktora yeterlik sınavında da jüri üyesiydi Alacakaptan. 12 Mart sonrasında aynı cezaevinde, aynı tutuk evinde kaldık birlikte. 7 hafta aynı hücre kilidi döndürüldü üzerimize. Aynı mahkemelerde, aynı savcının önünde paylaştık sanık sandalyelerini. Anayasal düzene, düşünce özgürlüğüne, bilim saygısına, Alacakaptan kadar düşkün olanını az gördüm. Birçokları gibi korku karşısında el pençe divan durup söylediklerini ve yazdıklarını unutmadı. Kafasında taşıdığı düşünceleri açık yürekle sonuna kadar savundu. 12 Mart belki özgürlüğünü kısıtladı, sağlığını zorladı. Kendisine, eşine, çocuklarına, kardeşlerine güç günler yaşattı. Fakat kişiliğini ve onurunu zedelemedi. Üstelik kamuoyu önünde onuruna ve kişiliğine yeni değerler kattı. Yenilemezliğin onurunu verdi kendisine. Marksist midir? Hayır. İhtilalci midir? Hayır. Sosyal demokrasinin ilkelerine inanmıştı bir kez. Ülkede halka dayanan barışçı ve ilerici bir yönetimin savunucularındandı. İlerici, namuslu bir aydındı sadece. Alacakaptan 12 Mart'tan sonra üniversite özerkliğinin ve düşünce özgürlüğünün simgesi oldu. Cübbesini sırtına geçirip öğretim üyesi meslektaşlarını savundu sıkı yönetim mahkemelerinde. Sadece onları değil, susan, susturulan, ağzına kilit vurulan üniversitelerin namusunu savundu avukat olarak da. Sanık sandalyelerinde de başı dimdik, suçsuzluğunu kanıtlamaya çalıştı. Cezaevi hücrelerinden de yılmadı. Tahliye olur olmaz eline kalemi alıp susan kamuoyunu uyandırmak isteyenlerin yanında yer aldı hemen. Korkmadı, çekinmedi. Alacakaptan'ın cezaevi avlusunda buz kıran kazması sadece katı buzların üzerine değil, korkaklığın, dönekliğin ve suskunluğun üzerine de inip kalktı. Türkiye'nin bu en genç dekanına kazma kürekle buz kırdırmak acaba hangi görevlinin başarı siciline kaydoldu? Kim kutlandı bunun için? Muhbir, çıkarcı, dönek öğretim üyelerinin baş üstünde tutulduğu bir dönemde kuvvetli ve inandırıcı bir yönetimin bilim saygısı mı kanıtlanıyordu yoksa? Bilim adamını bir esir kampındaymış gibi çalıştırmak 12 Mart rejimine çok mu onur kattı dersiniz? Yeni Ortam 4 Nisan 1974. Çocuklar için. Bugün 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Sizin bayramınız çocuklar. Geleceğe umutla bakın. Eğlenin, gülün, koşun bugün. sevimli çığlıklarınızla koşmaca oynayın, ip atlayın. Bundan sonra hep birlikte güzel günler göreceğiz. Umutlu günler, tasasız, acısız günler göreceğiz. Doğar doğmaz bakımsızlıktan ölmeyecek kardeşleriniz. Sokaklarda paramparça, paçavralar içinde dilenmeyecek. 5-10 kuruş için avuç açmayacaksınız çocuklar. Üzerinizde bir yırtık gömlekle dondurucu buzlar üzerinde dolaşmayacaksınız. Güzel ayakkabılarınız, cici elbiseleriniz, sıcacık evleriniz olacak çocuklar. Hasta olduğunuz zaman size bakacak doktorlar bulunacak çocuklar. Babanızın doktora, ilaca verecek parası olacak. Doktorsuzluktan, ilaçsızlıktan ölmeyeceksiniz. Babanızın, annenizin gözyaşlarıyla yıkanıp, kızamıktan, boğmacadan ölmeyeceksiniz çocuklar. Hep birlikte güzel günler göreceğiz. Umutlu günler, tasasız günler göreceğiz. 9-10 yaşlarında fabrikalarda, atölyelerde yüzünüz, eliniz yağ pas içinde çalışmayacak, ağır yükler taşımayacaksınız çocuklar. Siz de yaşıtlarınız gibi okulları bitirecek, mühendis, avukat, doktor olacaksınız. Küçük yaşta çalınmayacak emekleriniz. Alın terleriniz karşılığında paralar girmeyecek zenginlerin ceplerine. Birlikte güzel günler göreceğiz. Çocuk bahçelerinin önünde simit satmayacaksınız. Aynı yaşlardaki çocuklar kaydırak oynarken, atlı karıncalara binerken içinizi çekerek izlemeyeceksiniz onları. Sizin de oynayacak bahçeniz olacak. Babanızla, annenizle, bulvardaki vitrinlerde oyuncaklara bakıp neden bu pahalı oyuncakları sizlere almadıkları için babanıza, annenize kızmayacaksınız. Hepinizin güzel oyuncakları olacak. Güzel günler göreceğiz. Umutlu günler, tasasız günler göreceğiz birlikte. Büyük kentlerin sokaklarında başıboş dolaşmayacaksınız. Kirli tuzaklara, acımasız ellere düşmeyeceksiniz. Yaşadığınız o gecekondu mahallesinde oturanlarla hep birlikte güzel günlerimiz olacak. Uzak çeşmelerden su taşımayacaksınız minicik ellerinizle. Işıklı sokaklarınız, temiz ve şirin evleriniz olacak. Evinizde sular akacak gürül gürül. Tertemiz önlükleriniz olacak, tertemiz ayakkabılarınız. Ayakkabınız yırtık diye arkadaşlarınızdan utanmayacaksınız. Herkes gibi ders kitaplarınız olacak, harçlıklarınız olacak. Teneffüslerde renkli gazozlar içeceksiniz. Yoksullukla, acıyla geçmeyecek günleriniz. Babanızı, annenizi, amcanızı, dayınızı, cezaevlerinin parmaklıkları arasında soluk yüzleriyle görmeyeceksiniz. Yakınlarınız sizler için gözyaşı akıtmayacak. Siz doğmadan babanızı tutuklamayacaklar. Babanıza cezaevi hücrelerinde geçmiş olsun babacığım demeyeceksiniz. Ne zaman eve geleceksin demeyeceksiniz. Bütün babalarla, bütün annelerle, amcalarla, dayılarla güzel günler, mutlu günler, tasasız günler göreceğiz. Düşüncelerinizden dolayı hapsolmayacaksınız. Ülkemizde kimlerin egemen olduğunu düşündüğünüz için suçlanmayacaksınız. 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl cezaevlerinde kalmanıza karar verilmeyecek. Bileklerinize kelepçe takılmayacak. Hücreler kilitlenmeyecek üstünüzden. İşkence evlerinde acıdan çığlıklar atmayacaksınız. İşkencesiz, hapissiz, güzel günler göreceğiz çocuklar. Umutlu ve tasasız günler göreceğiz. Sokaklarda ellerimizde bahar çiçekleri, mutluluk türküleri söyleyeceğiz. Geçirdiğimiz kara günleri bir kez daha yaşamayacağız. Yoksullukları geride bırakacağız. Acıları, hapisleri unutacağız hep. Yarınları düşüneceğiz. Umutlu yarınları. Güzel günler göreceğiz çocuklar. Işıklı günler göreceğiz. Mutlu günler, tasasız günler göreceğiz. Babalarınızın, amcalarınızın, dayılarınızın katlandıkları acılar sizlere özgür bir ülke bırakabilmek içindi. Güzel günler yaşayacaksınız çocuklar. Yeni Ortam, 23 Haziran 1974. Ayrım sonu.